Ayrım 20.
Gecelerini çoğunu kışlada geçirirse kim ne diyebilir? Fikrini seviyor. Sevmesinden asıl gerekçesinin Suat'tan ayrılmamak arzusu olduğunu bulup çıkarıyor. Akşamları gelip onu kırmızı abajurun ışığına bulanmış, divanda yalnız, bütün pancurları dünyaya kapalı bulmak yok mu? Hoşuna gidiyor olmalı. Uzak uzak gülümsüyorlar. Bir kahve, radyoda bir müzik, roman müziği, ajans haberlerini baş başa dinleyip yorumlamak, Galata Kulesi'nden lacivert bir cam top gibi düşüp camekan sokağına buz tuz parça dağılan bahar akşamı, ip atlayan Yahudi kızlarının çığlıkları, kırlangıçlar. Ümit, nefti deri tayyör, siyah bluz ve fular nihayet gelebildi. Oturur oturmaz gecikmesine neden olan haberleri sıralıyor. İsmet Paşa CHP il merkezine uğrayacak olmuş, olanca öğrenci toplanıyor mu sana? Sevgi gösterisi, alkış kıyamet, polis marifetiyle zor dağıtılıyorlar. Arkasından rektör, arkasından bir sürü paşa, ziyaret edecekleri tutmuş. Kimler mi? Gürman Paşa, Gürler Paşa, Akman Paşa, üf amma da susamışım. Demir'in bardağından bir iki yudum içip tamamladı. Her şeyin önceden hazırlandığı belli. Bir şeyler dönüyor ya, dur bakalım. Yakında kokusu çıkar. Yüzbaşı Demir'i yeniden bir kuşku kaplamıştı. Yoksa CHP'ye mi çalışacağız? Boğazın üzerinde sırmalı eflatun bir akşam, yer yer parıldayan yaldızlı pembelikler, nereden gelip kim bilir nereye giden bir jet uçağının çok yükseklerdeki izi. Ümide dönüyor ki yüzünün yarısını yemiş kocaman gözleri resmen pembe. Onu görünce niye Suat'ı hatırlıyor? Her ikisini niye her dakika karşılaştırıp durmak? Ümit'le söyleşilerinde Demir öğretmeniyle konuşan öğrenci eksiklenmesinden kurtulamaz. Sorunu çok iyi bilse de güveni kıt. Bütün bunları ona Ümit öğretmedi mi? Daha iyisini elbet o bilecek. Suat'ın yanında öyle mi? Bir kere eşit. Suat söylüyor, o söylüyor. Sonra Suat açıldıkça bu kadının siyasal konularda Ümit'ten daha bilgili, daha görgülü olduğunu seziyor. Bu derece kültürlü bir kadınla ezilmeden konuşabildiğine göre, o da demek... Ayrıca Kalfani'nin çocukluğunda aşıladığı aşırı düzen duygusundan mıdır, Muradiye'deki evin oldum olası tertipli olmasından mıdır nedir, Ümit'in beraberliğinde sürekli rahatsız olan yanı, camekan sokağındaki evde adam akıllı rahat. Annesi Suat'ı görse nasıl vasfederdi acaba, ev kadınlığını filan nasıl değerlendirirdi? En damlı, balık etinde bir taze teleme peyniri cancağızım. Bakışları hülyalı, süsü boyası tamam, üstelik pek raihalı, titizliği dillere destan, hele yemeklerinin nefaseti. Bu kadar mı? Hayır. Suat'ta Yüzbaşı Demir'in Ümit'te bulamadığı, hiçbir zaman da bulamayacağını duyumsadığı bir şey daha var. Birbirlerini çok yeni tanıdıkları, belki tanımadıkları halde aralarında acılar, özlemler, düş bozumları paylaşmış 40 yıllık arkadaşların içten yakınlığı nasıl olabiliyor? Dakikalarca tek kelime konuşmadan, yan yana oturup insanların kaderinden, kırımlardan, kıyımlardan uzun uzun söylemişçesine ''Ya işte böyle'' diyebiliyorlar. Pekala, görmüş olacağınız gibi. Ümit'le böyle olmaz, hiç olmamıştır. Ümit dakikasında komutayı eline alır, bitmez tükenmez gözleriyle yüzüne yüzüne eğilip yüzbaşı der, öpüşelim. Kayseri'den döndüğü gece Ümit'le sevişirken Mamasen Şamise'nin Yüzbaşı Demir'in zihninde Suat'a dönüşmesi, hiç kuşkusuz daha önce bilinçaltına itilmiş türlü duyguların etkisiyle olmuştu. Doğrusu duyarlı sakatlığıyla bilenmiş, Yüzbaşı Demir türünden bir adam istemeye istemeye içine düştüğü bu çıkmazdan kolay kurtulamazdı pek. Siyasal gerilimi gittikçe artıran olayların burgacına kapılmasaydı kim bilir ne bunalımlar geçirecek, Ümit'le Suat arasında bir güzel çarmıha girildikten başka davranışını nasıl suçlayacaktı? Olaylar bırakmadı. Çarşamba akşamına Ümit'le buluşmaya sözleşmişlerdi, buluşamadılar. Ümit gazeteden telefonla onu Şark kahvesinden arayıp gelemeyeceğini bildiriyor. Fevkalade bir şey bekliyoruz. Ankara bürosu ikaz etti. Hariciye'den saat 11'e doğru önemli açıklama yapacaklarını söylemişler. Hayır, ne olduğunu kimse bilmiyor. Her kafadan bir ses. Tabii daha önce de açıklanabilir. İrfan izinli, Ragıp'ı bırakıp gelemem. İstersen eve gidip orada bekle, telefonlaşırız. Olacak şey mi? Yüzbaşı Demir kalkıp kule dibine gidiyor. İçi sıra ne hesaplar? Halim yine bir meyhanede takılmıştır, geç saatlere kadar gelemez. Suat yemeğini tek başına yemiş, salonda kırmızı abajurun kanlı aydınlığına oturmuştur. Kirpiklerinin upuzun gölgesi yanaklarında kıvır kıvır, elinde kahve fincanı radyo dinliyor. Merdivenlerde garip bir izlenime kapıldı. Çekinmek de utanmak da denilebilecek batıcı bir duygu. Karşılaşır karşılaşmaz sanki Suat onun ne türlü bir hayal yaşadığını gözlerinden anlayıp ayıplayacak. Korktuğuna uğramıyor. Suat evde yok. Evde kimse yok. Yalnızca inanılmaz temizlikleri, şaşmaz düzenleri ve çıldırtıcı değişmezlikleri ile eşyalar. O gece rüyasında Mama San Şömizel. Mama San Şömizel mi su götürür. Görüntünün belirmesiyle Suat'ın çekile çekile taranıp sımsıkı topuz yapılmış bal rengi saçları dazlak kafasında yerlerini alıyor. Firuze mavisi göz kapaklarının üzerinde kestane kızılı kalemle düzeltilmiş Suat'ın hafif kavisli kaşları. Gözlerinin rengi diplerinde altın tozları uçuşan hercai menekşe rengine, ağır takma kirpikleri Suat'ın uzun ve kıvırcık kirpiklerine dönüşüyor. Dişlerinin arasında kocaman King Edward's bürosu, biçimli burun deliklerinden halka halka inen kalın dumanlar, ağır ve sarımtırak. Hay Allah, ne kadar zor bir durumdayım. Ertesi sabah bütün gazetelerde gece ümidi ondan alıkoyan haber. Başbakan Menderes Kuruşçov'la buluşacak. Menderes'in Temmuz'da Moskova'ya yapacağı ziyareti Nikita Kuruşçov'un Ankara ziyareti takip edecek. Haber her tarafta büyük akisler uyandırdı. Dolmuşa binerken elinde olmadan korkunç bir şey düşünüyor. Temmuz'da mı? Temmuz'a kadar. Oho, ya deve ya deveci. Kışlaya geldi, irkiltici bir başka haber. Binbaşı Erkan da gece Ankara ile görüşüyor. Öğrendiğine göre bugün yüksek komutanlar Savunma Bakanlığı'nda toplanacaklarmış. Çağıran bakanın ta kendisi, Ethem Menderes. Mahiyeti meçhul bir toplantı. Ankara'dakilerin ağzının tıvışçısı hiç yüreklendirici sayılamaz. Acaba diyorlarmış, hükümet subaylar arasındaki kaynaşmalardan haberdar oldu da komutanlardan hesabını mı soracak? Erkan'ın söyledikleri anlaşılmasın diye Handis'e dudaklarını kımıldatmadan diyor ki, Kabibay gece bizdeydi, durumu müzakere ettik, böyle bir şey ihtimal vermiyor, düşünürsen haklı. Daha o sözünü bitirmeden Harbiye'deki tutukluluk gecelerinin ağır anahtar salkımı Yüzbaşı Demir'in içinde bir yerlerde şangır şungur düşmeye başlamıştır. Bir daha, bir daha, bir daha. Sağ göz alt kapağının günlerdir seyremesi boşuna mı? Her seferinde bir bokluk çıkar, bu sefer de bu. Savunma Bakanı yüksek komutanları niye toplasın? İstifalar dikkatini çekti. Bunlar yine rahat durmuyor diye düşünmüş olmalı. İster misin biz memleketi kurtaralım derken? Ayrıntılı bilgi edinebilir miyim diye gazeteden Ümidi aradı. Gece geç vakit ayrılmış, öğleden sonra ancak gelir diyorlar. Cevap veren sesi tanımıyor. Ragıp olsa sorardı. Olmayınca ne yapsın? Sonra tekrar ararım deyip kapattı. Zaman geçmek bilmez, sünüp uzayan bir gün. Surların oradan alacalı bir duman, bulut mu derken yarım saat sonra ne güneş ne avuç içi kadar olsun mavilik, açıklı koyulu gölgelerin camları ağırtıp kararttığı kederli öğle üstü. Karargâhta yoğunluğu kıvamlı öyle bir sessizlik ki bıçakla kesilebilir. Arada parlayan telefon zilleri, kubbeli şamatalar, tıknaz bir binbaşı, dudakları titreyen yedek teğmenlerle anlamlı anlamlı bakışıyor. Çat bir cigara, şuradan nefere bir kahve söyle oğlum, birliklerde herkesin içten içe duyumsadığı, kimsenin bir türlü adını koyamadığı bir heyecan. 3. Zırhlı Tugay. Akşam üstüne doğru Ümidi nihayet bulabildi. Sesi inanılmayacak bir açıklıkla geliyor. Hep öyle içerlek ve dalgacı. Binbaşı Erkanlı'nın duyduğu haberi doğruladı. Yorumu değişik. Yok canım, sıkı yönetime gidilecek. İktidar orduya güvenip güvenemeyeceğini yoklamasın mı? Cemal Paşa'dan kuşkulanıyorlar. Kayseri hadisesinde onu atlayıp durdur emrini adamları Suat Paşa'ya vermediler mi? Arada yarı şaka bir soru. İşte bana bak, akşam niye eve gitmedin? Ararım yok, ararım yok, haber de vermezsin. Aklıma olmayacak şeyler gelir. Meğerse beyimiz Suat Hanım'ın cazibesine kapılarak cevap vermesine meydan bırakmadı. Bir bakalım İsmet Paşa'yı Taşlık'ta kimler ziyaret etti? Bir sürü emekli general ve amiral. Bu gece radyo gazetesini dinlemeli, nasıl sövüp sayacak? Yüzbaşı Demir'in yüreğinden bir şey koptu. Gelip pabuç gibi boğazına tıkandı. Ümidi son sözleri kulaklarında yankılanıyordu. Paşa sizden yana olduğunu daha nasıl belli etsin? Acaba o gün öyle bir gün olduğundan mı, yoksa Ümit ertesi hafta hapse girip onu yalnız bıraktığından mı, Yüzbaşı Demir Nisan'ın öbür yarısını hep şurasında burasında prizma renkleri kırılan tesbih böceği grisi bir gökyüzü olarak hatırlayacaktır. Sıvama bulut, yağmur hazırlığı yağmura dönüşemeyen durgun sıkıntılı saatler, hani sesler koflaşır, sinek vızıltıları sinir bozucu ısrarlarla işitilir de insan bahar tembelliğiyle yumuşayıp hiçbir işin sahibi olamaz ya, öyle. Oysa olayların gelişmesi baş döndürücü bir hız kazanmıştı. O gece saat 10 sularında Ankara Radyosu birbiri ardında 3 tebliğ yayınladı. Birincisi Meclis Tahkikat Encümeni'nin kurulduğunu açıklıyordu bunların. İkincisi tahkikatın selameti cereyanının temini maksadı ile bütün siyasal faaliyetlerin yasaklandığını. Üçüncüsü ise tahkikat encümeninin vazife ve selahiyetlerini ve bilumum karar, tedbir ve faaliyetlerine mütalik her türlü haber, havadis, beyan, tebliğ, mütalaa, vesika, resim ve yazıların ve TBMM zabıt ceridesi hariç bu takriyle alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakerelerinin neşrinin men edildiğini. Ertesi gün şehirde bir söylentidir yayılıyor. Ankara'da yanında iki Adana milletvekiliyle Anadolu Kulübü'nden çıkıp İş Bankası Yenişehir Şubesi'ne para çekmeye giden İnönü'ye halk ve üniversiteli gençler büyük tezahürat yapmış. Öyle ki trafik duruyor, polis filan, 26 kişi gözaltına alınmış, 6'sı üniversiteli. Yüzbaşı Demir o sabah mı ertesi akşam mı ne içinde görünmez bir zambak gibi büyüyen bir izlenimi birden yakaladı. Kaç gündür kendisini bir cephe gerisi şehrinde sanıyor. Togo mu, Pyongyang mı, Seul mü? Sanki savaş cephe birkaç kilometre batıda, o ve Tugay'ı mavisi yoğun koyu kül rengi bir bulut çadırı altında ateş hattına gönderilecekleri saati bekliyorlar. Gerilimi bol, insanı yaşadığı ana yabancılaştıran bir bekleme. Dışındaki her şey ne derece sabit olursa olsun sen öyle kaygan ve kaypak bir düzlemdesin ki hayatın askıda, dünle yarın arasında sallanıyor. Belki yaşamakla ölüm arasında. Zen tapınağının çevresinde Koreli kalabalığı, çamurları sıçratarak geçen jipler, kederli çekik gözleri, güzelliği rüyalarından çıkmayacak elleriyle Yoko. Onu öpmeliydim. Ah, onu öpmeliydim. Bu cephe gerisi çalkantısında Ümit'le o birbirlerini kaybettiler. Ümit siyah saydam yağmurluğuna bürünmüş, duman duman ağızlı ve oğlan çocuğu profiliyle İstanbul'un her yanına çoğalıyordu. Yürüyüşe hazırlanan öğrenci yurtlarında o, üniversitenin bahçesinde o, siyasal partilerin gizli oturumlarından haber sızdıran, Harbiye'deki temsil bürosuna damlayıp sık sık Cihet-i Askeriye'nin reaksiyonunu araştıran o. Hep o. İstanbul Komitesi Yüzbaşı Demir'in onunla temasını sakıncalı görüyor. Bunlar olağanüstü günler. Baronesin ne olacağı belirsiz, uzak durulmalı. Uzak duruluyor. Zaman zaman olmadık yerlerden, olmadık telefonlarda buluşuyorlar. Merhaba Demir, sesini duymak istedim. Sağ ol, nasılsın? Sorma, uykusuzum. Gece talebelerle beraberdik. CHP gençlik kolundan çocuklar. Yattığımda iki miydi, neydi? Ya sen? Biz malum. Garip şey, Yüzbaşı Demir Ümit'i dinlerken gözlerinin önüne Yoko'nun hayali geliyor. Çoktan unuttuğunu sandığı yeşil zeytin esmerliği, kederli çekik gözleri, eşi bulunmaz elleriyle masaya dökülen içkiyi peçeteyle kurulayışı, telin öteki ucunda teleksin sersemletici patırtısına sırtını vermiş, ayakta ağızlığını aradı dudaklarına götürüp burun deliklerinden bol duman dökerek kendisiyle konuşanın Ümit olduğuna bir inanabilse... Başka bir gün o arıyor. Eminönü'ndeki camlı telefon kulübelerinden birinden. Yeni caminin merdivenlerinde güvercinler gelip geçenden ürktükçe pat pat havalanıyorlar. Uzakta köprü, tampon tampona bir sürü otomobil. Haliç bulutların kalın kül rengi atlasına bir ayna gibi yansımış. Düşmanın ağır topçusu birazdan ateşe başlar mı? Ümit'in ilk sözü bir soru. Yazımı okudun mu? Yazının, hay Allah, yazmayacağım artık demiştin ya. Boş ver, hapse girmeyecek miyim? Kısacık susup ekliyor. Hiç görüşemiyoruz. Yüzbaşı Demir'in kulaklığında bir gazete haber merkezinin bütün sesleri, eril ufaklı konuşmalar, kekeme bir daktilo, başka telefonların zilleri. Çabucak bir özür buluyor. Görüşemeyeceğiz de. 24 saat ayaktayım. Al benden de o kadar. Gülerek eski bir film adını söylüyor. Aşka vakit yok. Ardından işten olduğu besbelli şu sözler. Yüzbaşı, seni özledim. Şakayı elden bırakır mı? Hemen sonra yahu diyor. Elinizi biraz çabuk tutsanız da ben içeri girmeden... Tehlikeli şaka. Yüzbaşı Demir hem hattın dinlenip dinlenmediğini hem Ümit'in korkup korkmadığını düşünüyor. Ne kadar işin alayında görünse de cezaevini dilinden düşürmüyor hiç. Neden? Daracık yerde terlemişti. Mendiliyle alnını silerken ellerinin titrediğini görüp şaşırdı. Yine mi? Lafı değiştirmeli ama nasıl? Ankara'dan yeni bir şey var mı? Olmaz mı? Paşa mecliste adam akıllı vermiş veriştirmiş. Neşir yasağı konuşma metninden önce geliyor. Böyle şey gördün mü sen? Bak bak ne demiş ihtiyar. Galiba önündeki bir kağıttan tane tane okuyor. Şartlar tam olduğu zaman ihtilaller milletler için haktır. Ümit telin öteki ucunda gülerek işareti vermiş dedi. Artık sıra sizde. Peki camekan sokağına uğramaya vakti oluyor mu? Hayır. Bazı günler sabah sabah kışladan doğru köprüye Kadıköy'e geçilecek, parıltısız kurşun mavisi bir deniz, tıraşı uzamış esnemekten çeneleri yırtılan ilk vapur yolcuları, neşir yasakları nedeniyle sütunları bembeyaz gazeteler. Ümit'in telefondaki sitemlerini hatırlayıp hiç olmazsa o gün ne yazdığını okuyabilsin diye müvezziden bir birlik isteyecek oluyor ki, hayret gazete kapatılmış. Kapatılan yalnız o mu? Ne münasebet, yol boyunca çarçabuk okuduğu bir başka gazeteden, Meclis Tahkikat Komisyonu'nun İstanbul'dan birlikte beraber Ankara'dan Ulus ve Akis'i, İzmir'den Demokrat İzmir'i süresiz kapatmış olduğunu öğreniyor. Altı yıl ağzındaki evde Kabibay'a Erkanlı'dan getirdiği önemli haberden önce bunu söyleyecektir. Kabibay biliyor, sabah ajansından öğrenmiş. Bazı günler Beşiktaş iskelesinin üstündeki o kahveye gitmek gerekiyor. Akademide okuyan subaylardan herhangi birisiyle buluşmak için. Kahve aynı kahve. Masalardan birkaçını balkona çıkarmışlar. Damalı örtüleri rüzgarda çırpınmaktadır. Üsküdar, boğazın tuzu, denizin gümüşlü aydınlığı, içeride hiçbir şey değişmemiş. Tavla şakırtısı, tömbeki kokusu, görüşürken içine sığındıkları cigara dumanından mavi mavi cibinlik olduğu gibi duruyor ama yüzbaşı Demir'in her seferinde bu kahveden bir eskimişlik duygusuna bulaşıp çıkmasına ne demeli? Barbar sanatını geçip Dolmabahçe'ye doğrulurken içi sıra koskocaman bir soru. Peki eskiyen kim? Kahve mi yoksa ben miyim? Bazı geceler haldır haldır Levent'te taşınıyorlar. Aralarında zaman zaman sertleşen bir Atatürkçülük tartışması. Menderes'in tahakküm rejimini devirdikten sonra ne yapacaksın? Kurucu bir meclise demokrasiyi pekiştiren yasaları çıkarıp kestirmeden seçimlere mi gidilecek? Tam tersine önce devrimin zorunlu sayede icraat mı yapılacak? Tartışma koyulaşıp salonun havası hepsine bunaltıcı geldi mi pencereler açılıyor. Gece ilerledikçe çevredeki ışıklar birer ikişer kararıp kayboluyorlar. Sessizliğin arttığı oranda karanlığa dağılan uzak sesler işitiliyor. Durakta manevra yapan Levent otobüslerinin gıcırtıyla vites değiştirmesi, hırçın bir bekçi düdüğü, uzaktan savrulup geldiğinden midir nedir, insana kesinlikle bir yosmanın dudaklarından döküldüğü duygusunu veren çıngıraklı bir kadın kahkahası. Binbaşı Erkanlı anlaşıldığına göre son katıldığı Ankara toplantılarında aynı fikri savunmuştu. İhtilal zorbalığa dönüşmemelidir. Hele öç gösterisini asla. Karmakarışık işleri ne makamında delik deşik edilmiş başbakanlar düzeltebilir ne sokaklarda sürüklenecek general cesetleri. Suçlu kimse yüksek mahkemelere çıkarılmalı, usulüne uygun yargılanarak hak ettiği cezayı yemeli. Arkadaşlarının gözlerine teker teker aşırı bir dikkatle bakarak sık tekrarladığı bir düşüncenin altını yeniden çiziyor. Gaye milli birliği gerçekleştirmektir. Temellerinde cesetler yatan bir ihtilal gayesiyle zıtlaşır, başarıya ulaşamaz. Zulümle, cinayetle başlayan ihtilaller ihanetle, hüsranla, felaketle sonuçlanır. Zinhar bu hale düşmemeliyiz. Zinhar. Yüzbaşı Demir'i allak bullak eden olasılık başka. Tartışma geliştirme hep devrim gecesi silahlı kuvvetlerin ikiye bölünmesinden ürktüğünü belli ediyor. Ya iktidardan yana olan yüksek komut akademisi ilk yerde tasfiye edilemez de ikinci ya da üçüncü orduya farz-ı muhal hava kuvvetlerine hakim olursa dökülen kanın hesabı kimden sorulacak? Cevap ister Erkanlı'dan gelsin ister Kabibay'dan değişmiyor. Görevimiz ne? Harekatı böyle bir ihtimale yer bırakmayacak mükemmellikte planlamak değil mi? Gerçekten ufak ufak harekat planları tasarlanıyor artık. İstanbul'u 3 bölgeye ayıralım. Birinci bölge Haliç'in öbür yakası, ikinci bölge Anadolu, üçüncü bölge ise cigara, kahve, yıldızsız bir karanlıkta büyüyen ajans haberleri. Yüzbaşı Demir'in sırtında uzak bir savaştan ürpermeler, yüreğinde ağır bir kuşku. Hava kuvvetlerinin ne kadar netice alıcı olduğunu Kore'de görmedik mi? Maazallah bir hükümete yatarlarsa... Nasılsa boş bir saat yakalayıp kule dibindeki eve uğradı mı, suatı çekile çekile taranıp sımsıkı topuz yapılmış bal rengi saçları, hercai menekşe kadife gözleriyle divanın üzerinde buluyor. Yanında telvesi soğumuş kahve fincanı, elinde Fransızca bir roman. Bıraktığından bu yana sanki yerinden hiç kımıldamamış. Karşılıklı gülümsüyorlar. Suat o hiçbir şeyi sormadan her şeyi anlayan, görmüş geçirmiş abla edasıyla... Mutlaka açsınızdır diyor. Nasıl bildim? Kendinize hiç bakmıyorsunuz Demir. Bu vücut sizden davacı olur. Çocukken babam yemekte nazlanınca bana böyle derdi. O günlerde Yüzbaşı Demir onları birbirlerine yaklaştıran şeyin ne olabileceğini çıkarıyor. O bir savaş artığı. Suat da muhakkak öyle. Yaşadıkları savaş aynı olmasa, çok farklı, hatta karşıt olsa bile. Bu sert deney öteki insanların gündelik yaşantılarının dar bencilliğine kapılıp da böbürlendikleri bir sürü şeyi ellerinin tersiyle bir kenara itivermek gücünü kazandırmış onlara. Varlıklarını yaşamanın temel anlamına indirgemiş. Bu anlamı yitirmenin ne demek olduğunu Suat da onun kadar biliyor. Belki Halim de. Onları ümitten ne ayırıyor? Bu. Biraz üstün bile kılıyor galiba. Ümidin yeni yeni sınamaya kalkıştığı bir yaşama biçimini çok önceden yaşamışlar. İlk buluşmalarından birisinde Ümit ona demişti ki, ''Sizin sigortalarınız yanlış yüzbaşı.'' Zeki kadın gerçeği şıp diye saptamış. ''Evet, Demir'in sigortaları yanık. Suat'ınkiler, Halim'inkiler de. Birbirlerini başka hiçbir şeylerinden değil, karanlıklarından tanıyorlar. Belki Ümit de gün gelecek.'' Yüzbaşı Demir cezaevine girmeden Ümit'i bir kere daha görmek istiyordu. Titizlikle uyguladıkları görüşme yasağını aldırmayıp gün bile saptadılar. Saat hatta yer. Olmadı, buluşamadılar. Bir gün önce Tugay komutanının bir işi için sabahtan 1. Ordu karargahına gitmişti. Öğleden sonra Kışlı'ya döndü ki yazıcılardan birisi, İzmirli uyanık bir çocuk, merak ve heyecanla onu bekliyor. Birlik gazetesinden Ümit Hanım 2 yok 3 kere aramış. Çok önemli olduğunu gelir gelmez yüzbaşının kendisini aramasını söylemiş. Hay Allah ne olabilir? Buluşmalarının şurada ne kaldı ki? Garip bir ön seziyle Ümidi evinden sordu. Genç kadının telefondaki sesi tatlı alaycılığını, ince umursamazlığını ne kadar korumak istese biraz kırık, epeyce yorgun, bazı dumanlıydı. Konuya geçti hemen. Aradım. Çünkü Kodes'e giriyorum. Hemen bugün, biraz sonra. Evrak savcılığa gelmiş, emniyete bildirmişler, onlar da ekip çıkarmış. Güldü. Gülümsemesi cam kırığı gibi parlak fakat acıtıcıydı. Gidip savcılığa teslim olacağım. Yoksa düşünebiliyor musun? Kasımpaşa canavarı gibi polislerin ortasında bir hatun kişi. Yüzbaşı Demir, acaba gelsem diye başlayacak oldu. Saçmaladığını anlayıp çabucak sustu. Ciddi, önemli, duruma uygun bir şeyler söylemesi gerektiğini sanıyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamadığından kendi kendisine içerliyordu. Düğümlenmişti yine. Oysa Ümit hiç susmuyor. Hala dışarıda, hala özgür olabilmesi sanki konuşmasına bağlı. Sustu mu neresi olduğu belirsiz bir yerden polisler sökün edecek, onu alıp götürecekler. Saçmalama, nasıl gelebilirsin? Gazete kapatıldıktan sonra büsbütün mimlendik. Arkasına Yüzbaşı Demir'de taş taş üstünde bırakmayan bir rica. Şey, balıklarıma göz kulak ol, emi. Hafize'ye söyledim kapıcının karısına. Bakarım ederim dedi. Savruktuk çok. Dalgacının teki. Unutur, arada yokla ölmesinler. Hem mektuplarımı alır bana getirirsin. Yüzbaşı Demir peki dedi. Merak etme Ü. Ümit'le tanıştıklarından bu yana ilk defa Ü dediğinin ikisi de aynı anda farkına vardılar. Telefonda çarpıntılı bir sessizlik oldu, elektrik çöplerinin çıtırdadığı, gizemli sinyallerin belli belirsiz seçildiği tuhaf bir sessizlik. Sonra Ümit daha ağır, açıkça duygulu bir sesle "Söylesene," dedi. "Koreliler nasıl teşekkür ediyordu, unutmuşum." "Kumopsinida." "Öyleyse kumopsinida yüzbaşı, her şey için." "O nasıl söz, teşekkür bana düşer." Malul bir askerden bir adam çıkardın. Bana bak, hiçbir şeye ihtiyacın olmadığından emin misin? Ümit güldü. Alaycı sesi yeniden su yüzüne çıkmıştı. Korkma, açlıktan ölmem. Hüsnü Faik bakacakmış. Hepimiz adamı pinti sanırdık, iyi mi? Sen de ara sıra cigara getirirsen dokunma keyfime. Yüzbaşı Demir bir şaka denemek istiyor. Markası Kent mi olmalı? Daha da neler, hapse düşen adamın kötü yeni cennesine yetmez. Kısacık sustu, sonra birdenbire... Hadi çav dedi. Mesai bitmeden savcıya teslim olmalıyım. Geceyi kapı altında geçirmek istemem. Hele emniyette hiç. Yüzbaşı Demir'in cevabını beklemeden telefonu kapatıyor. Can alıcı bir görüşmeden sonra kapanmış bir telefon ne kadar karanlıktır. Yüzbaşı Demir farkında bile olmadan bir cigara yakmıştı. Hayret, dumanların eğrilip bükülen perdesi arkasında Ümit'in uçsuz bucaksız gözlerini gördü. Fayans aklı kızıl damarlarla ince ince örülmüş, renkleri aldığı ışığa göre aralıksız değişen. Yüreğine ağır bir tasa çöküp oturuyor. Aslında hepsi doğru, bazı yolsuzlukları gazetesinde açıkladığı için Ümit gibi bir kadının hapse girmesini bir türlü aklı almıyordu. Nasıl olabilirdi ki? Gerçek suçlular, döviz komisyonu üyeleri serbest dolaşıyor, Seyit Sabri ise sırtını dağlara dayamış, kimseyi iplediği yok. Ankara'da Gar Gazinosu'nun barında mı? Ağdalı müzik, pullu giysileri ve renkli tüyleriyle gözleri kamaştıran iki zenci şarkıcı kadın, bardakta vodka limon. Yoksa son yolculuklarının birinde Mustafa Kaplan'ın evinde mi? Türkeş'te Sami Küçük açıkça kavga ediyorlar. Zizi binbaşı şöyle bir şey yumurtlamıştı. Enayiliğin alemi yok oğlum. Tamam, Orhan temiz hislerle konuşuyor. Bana bıraksalar topunu sallandırırım. İktidarlarında insanlığın zerresine yer verdikleri görülmüş mü? Ölenleri hatırla bir. Cevdet Yüzbaşı'yı, Baba Saffet'i.